Ayrım 22 Arabalarım Erhan Bener Sayfa 225 10. 1968 model Toyota Corona 1. Akıl evliliği değil aşk evliliği. Annemler Türkiye'ye döndükten sonra Volkswagen'i satışa çıkardık. Çabucak da müşteri bulduk. Hiç zarar etmeden sattık. Yalnız bizde değil Avrupa'da da kaplumbağaların aşıkları vardı. Ben doğrusu bu kadar çabuk elden çıkaracağımızı sanmıyordum. Birden arabasız kaldık. O arada daha önce olduğu gibi yine OECD'nin Muet Şatosu'ndaki binasında bulunan ilan tahtasına bakıyordum. Gözüme bir ilan ilişti. Japon delegasyonundaki bir diplomat Kanada'ya tayin edildiği için daha birkaç ay önce aldığı Toyota Corona'sını satıyormuş. Fiyat da çok elverişliydi. Hemen telefon ettim. Buluştuk. İki kapılı spor bir arabaydı. Beyaz, çok şık, yepyeni bir otomobil. 5 vitesli, çok çabuk hızlanabilen, saatte 250 kilometreye kadar hız yapabilen aerodinamik bir araba. İstediğinize göre müzik çalınan ya da konuşma yapılan istasyonları otomatik olarak arayan güçlü bir radyosu da vardı. Radyonun düğmesine dokunduğumuz zaman anteni de otomatik olarak yuvasından çıkıyor, kapattığımızda yerine oturuyordu. Şöyle bir dolaştık. Son derece de rahat kullanışlıydı. Ön koltukları tamamen arkaya yatabiliyor, tam yatak haline gelebiliyordu. Bagajı da bize yetecek kadar genişti. Yaprak henüz düşüncesini belirtecek yaşta olmadığı için Neşecan ve Yiğit de beğenince uzun boylu pazarlık yapmadan arabayı aldık. Kendi kendime bulduğum bir ticaret kuralı var. Eğer bir insan bir şey almayı kafasına koymuşsa karşısına ilk çıkacak fırsatın üstüne atılacaktır. Ama hazır değilse ne yaparsanız yapın öyle kolayca karar veremeyecektir. Ben de zaten çabucak bir araba almaya karar vermiştim. Ama daha da önemlisi galiba bilinçaltımda eskiden beri bir spor araba kullanma hevesi yatıyordu. Brüksel'deyken Türkiye'ye götürmek için Düsseldorf'taki garaja gittiğimizde gördüğüm 16 silindirli Vega'ya da içim gitmişti. Neyse ki onu alacak param yoktu. Olsa hiç duraksamadan alırdım. Toyota güzeldi de ufacık bir sakıncası vardı. Bu da o günlerde Japonların henüz Avrupa piyasasına girmemiş olmalarıydı. Toyota'nın Paris'teki temsilcisi banliyölerden birinde küçük bir iş yerindeydi. Servis de henüz kurulmamıştı ama yepyeni bir arabanın servise ne gereksinmesi olacaktı ki? Tabii böyle düşünmekle ne büyük bir yanılgıya düştüğümüzü kısa zaman sonra anlayacaktık. 2. Fabrikasyon hatası. Spor arabamızla Paris caddelerinde caka satmamız uzun sürmedi. Toyota teklemeye başladı. Çalışırken motordan garip sesler çıkıyor, tekliyor, gaza bastığımda bir türlü hızlanmıyordu. Evimize yakın bir tamirhaneye götürdüm. Önce bakmak istemediler. Sonra ustabaşı ilgilendi. Baktı, dinledi, başını kaşıdı. Bu motorun silindirlerinden birinin pistonu kırılmış dedi. Değiştirmek gerek. Bunun ne demek olduğunu, önemini, işin doğrusu o tarihlerde henüz bilmiyordum. Değiştirin dedim. Usta yüzüme biraz da acıyarak tuhaf tuhaf baktı. Parçasını bulup getirin, değiştirelim dedi. İşte o zaman ben de şafak attı. Hemen kent dışındaki Toyota temsilciliğine telefon ettim. Araba son model olduğu için henüz bu modelin parçaları gelmemiş. Ama belki eskilere uyar, getirin bir bakalım dediler. Arabayı zar zor götürdüm. Onlar da baktılar, aynı şeyi söylediler. Motoru indirmek gerekiyormuş. Ancak ellerinde bu motora uyacak parça yokmuş. Getirtmesi de uzun zaman alırmış. Henüz 5-6 bin kilometrede bir motorun pistonu nasıl kırılır dedim. Fabrikasyon hatası olabilir dediler. Araba henüz garanti süresi içindeydi ama garanti koşullarına göre ikinci el arabaların garantisi kalkıyormuş. Tuttum Toyota'nın Japonya'daki genel müdürlüğüne durumu anlatan acıklı bir mektup yazdım. Gerekirse basına açıklama yapacağımı ima ederek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedim. Mektubuma bir hafta sonra yanıt geldi. Şirket benden özür diliyordu. İstediğim parçalar hemen gönderilmişti. Ayrıca Paris temsilciliğine de parçaların değiştirilme giderlerinin benden istenilmemesi bildirilmişti. Gerçekten de ertesi gün uçak postasıyla bir kutu içinde istediğimiz parçalar elimize geçti. 3 gün içinde de araba eski haline geldi. Tamiri yapan ustaya vermek istediğim bahşişi bile kabul etmediler. İçten içe bana acıdıklarını fark ediyordum. Arabanın her arızasında Japonya'dan parça getirtmesi o kadar kolay mıydı? 3. Yaz bekarlığı. Delegasyona hükümet bir türlü bir başkan atayamadığı için aylardır heyet başkanlığına ben vekalet ediyordum. Temmuz ayında önemli toplantılar vardı. Bu bakımdan Temmuz'da izne çıkamayacaktım. Paris yaz aylarında çok sevimsizleşir. Ben bir yere ayrılamayacağıma göre çocukları Paris'te tutmanın anlamı yoktu. Neşecan beni yalnız bırakmak istemiyordu ama tatilden ve denizden yararlanmaları için çocuklarla birlikte Türkiye'ye gitmelerinin daha uygun olacağını söyledim. O da hak verdi. OECD tatile girince ben de arkalarından gelecektim. Dönüşü spor arabamızda birlikte yapacaktık. Onları uçakla İstanbul'a yolladım. Çocukların yokluğunda Paris'ten dışarı çıkmadım. Başkan vekili olarak sorumluluklarım vardı. Türkiye yine kaynıyordu. Bir yandan her tarafta çatışmalar, siyasi cinayetler, öte yanda ekonomik güçlükler ülkeyi sarsıyordu. Huzurumuz kalmamıştı. Yardım sağlamak amacıyla heyetlerin biri geliyor, biri gidiyor, toplantılardan başımızı kaşıyacak vakit bulamıyorduk. Delegasyondaki uzman ve müşavirlerin, sekreterlerin en az yarısı da tatile çıktığı için yüküm ağırdı. 4. 2,5 günde Paris-İstanbul. Nihayet OECD tatile girdi. Ben de Ağustos başında izne çıkabildim. Daha doğrusu yola çıkacağım gün öğleye kadar delegasyon işleriyle uğraştım ve ancak öğleden sonra Paris'ten ayrılabildim. Bu durumda niyetim geceyi Strasbourg'da geçirmekti. Gaza basınca Arap atı gibi fırlayan Toyota ile 400 kilometrelik yolu 3 saatte aldım. Ancak yine turizm mevsimine rastladığı için oteller doluydu. Strasbourg'da başımı sokacak bir yer bulamadım. Düşündüm, burada da otel aramakla oyalanacağımı Almanya'ya geçer, yol boyunca sık sık rastladığımız motellerden birinde geceleyebilirdim. Alman otoyollarında saatte 150 kilometre hız olağan bir şey. Yolda sadece benzin almak ve otel sormak için duruyordum. Almanya'da da yol üstündeki oteller doluydu. Gece yarısına doğru yorgunluk hissetmeye başladım, uyku da bastırdı. Geceyi arabada geçirmekten başka çare yoktu. Akaryakıt istasyonlarından birinin park yerine girdim. Kuytu bir köşeye çekildim, koltuğu arkaya yatırdım, ceketimi üstüme çekerek uzandım. Çabucak kendimden geçmişim ama rüyamda kabus görüyordum. Dev gibi tır kamyonları üstüme üstüme geliyordu. Neredeyse beni ezeceklerdi. Kanter içinde gözlerimi açıp baktım, saat sabahın 4'ü. Otobandan öyle bir uğultu yükseliyor ki yeniden uykuya dalmam olanaksız. İstasyonun kafeteryasına gidip bir kahve içtikten sonra yola devam etmeye karar verdim. Araba düz yolda o kadar güzel gidiyordu ki hiç yorulmuyordum. Sadece yemek için mola veriyordum. Haritaya göre daha kestirme olacağını düşünerek Yugoslavya'ya Ljubljana üzerinden girdim. Akşam karanlık basmaya başlayınca kendimi yokladım. Kendimi daha fazla zorlamam tehlikeli olabilirdi. Geceyi geçirebileceğim bir yer ararken yol kenarındaki bir levha dikkatimi çekti. Kiril alfabesi yanında İngilizce bir ibare de vardı. Anlayabildiğim kadarıyla 20 kilometre ötede restore edilmiş eski bir şato, otel olarak turistlere hizmet veriyormuş. Gerçekten de 20 kilometre sonra ormanın içine doğru giden bir yolun başında şatoyu gösteren okla karşılaştım. Kim bilir hangi voyvodanın malikanesiymiş burası. Ormanın içinde git git bitmiyordu. Sonunda gerçek bir ortaçağ şatosuyla karşılaştım. Her taraf ışıklandırılmıştı. Arabamı park edip resepsiyona doğru yürürken içimden epeyce kazıklanacağımı düşünüyordum. Oysa hiç de öyle değilmiş. Tertemiz bir otel. Odalar sade ama her ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmiş. Akşam yemeği için aşağıya lokantaya indim. Bembeyaz örtüler, kolalı beyaz peçeteler, Macar porseleni servis tabakları, gümüş kaşık çatallar, kristal su ve içki bardakları. Aperatif olarak bir kadeh Siliboviç içiyorum. Nefis bir sazan balığı, bol yeşil salata ve beyaz mozel şarabı. Hepsi yine çok makul. Sabah güzel bir kahvaltıdan sonra iyice dinlenmiş olarak yine yollara düştüm. Bu kez otobanlardaki kadar hızlı gidemiyordum ama yine de akşama Sofya'ya ulaştım. Bu kez ekremler yoktu, başka yere atanmışlardı ama daha önce Işıl'ın kaldığı, adresini bildiğim pansiyonda yer buldum. Yatak odası Anadolu'daki eşraf evlerinin odalarını andırıyordu. Aynı aynalı konsol, çift yaylı bronz başlıklı karyola, yerde aynı halılar, aynı yorgan, yatak örtüleri, aynı kırlentler, aynı yüz havluları ve meşin terlikler. Birkaç lokma yemek için aşağıya yemek odasına indim. İnsanlar tanıdık tanıdık bakıyor, gülümsüyorlardı. Ama kimse konuşmuyordu. Ben de çok yorgundum. Yemek yerken neredeyse başım tabağa düşecekti. Hesabımı akşamdan ödedim. Sabah yine erkenden yola düştüm. Boydan boya Bulgaristan'ı geçtim. Öğleye Kapıkule'deydim. Neşecan ve çocuklar kayınbiraderim Nedim Otyam'ın Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığında kalıyorlardı. Hadi gayret dedim kendi kendime ve gaza bastım. İkindi üstü Marmara Ereğlisi'nin plajında yakaladım bizimkileri. Beni bu kadar erken karşılarında görmeyi beklemedikleri için çok şaşırdılar. Özellikle de henüz 4 yaşındaki kızım, yollarda saçım sakalım da birbirine karıştığı için bu adamın gerçekten babası olup olmadığı hususunda kararsız görünüyordu. İstanbul'da Marmara Ereğlisi'nde birkaç gün dinlenip denize girip çıktıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktık. Henüz İstanbul-Ankara arasında otoyol yapılmadığı için trafik sıkışıktı. Toyota'nın gücünü kullanamadık o yolda. 5. Bir devalüasyon öyküsü. Ankara'daki evimiz kirada olduğu için kayınbiraderlerde kaldık. Annem ve bizimkiler Ankara'da değillerdi. Onları göremedim. Eş, dost, akrabaları ziyaret ettik. Armağanlarını dağıttık. Dönüşte tekrar uğrarız diyorduk ama o da olmadı. Bu arada Ankara'ya gelmişken bakanlığa da uğrayıp arkadaşları görmek istedim. Hazine Genel Sekreteri Kemal Cantürk beni görünce afalladı. Ne arıyorsun burada? Kim çağırdı seni buraya dedi. Ben de şaşırdım. Tatilde olduğumu söyledim. Derin bir nefes aldı. Ben de bir yerden duydun sandım da korktum dedi. Arkadaşlar Merkez Bankası'nda devalüasyon hazırlığı yapıyorlar. Çok gizli. Seni ortalıkta görmesinler. Hemen kuşkulanırlar. Ama madem geldin, kimseye görünmemeye çalışarak Merkez Bankası'na git, gruba katıl. Emir emirdir diyerek kalkıp gittim Merkez Bankası'na. Ancak bakanlığın park yerine bıraktığım arabamı alırken gördüğüm ve biraz şaşırdığım manzara bu devalüasyon hazırlığının pek de öyle iyi gizlenmiş olmadığı izlenimini uyandırdı bende. Park yeri o günlerde yenice piyasaya sürülmüş olan Anadolu marka otomobillerle doluydu. O günün rayiciyle karoserisi sert plastik bir maddeden yapılan bu arabaların fiyatları hem de taksitle 18 bin liraydı. Birkaç gün sonra devalüasyonun ilanıyla birlikte birden 28 bin liraya fırladı. Merkez Bankası'ndaki çalışma grubunda kimler yoktu ki? Merkez Bankası Başkanı, daha sonra Başbakan olacak olan Naim Talu, Planlama Müsteşarı, daha sonra Başbakan Yardımcısı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olacak olan Turgut Özal, Gelirler Genel Müdürü, daha sonra Maliye Bakanı olacak olan Adnan Başer Kafaoğlu, Hazine Genel Sekreteri, daha sonra Planlama Müsteşarı ve Bakan olacak Kemal Cantürk. Bu önemli kişilerden bugün sadece Kemal Cantürk hayatta. 2 günlük zorunlu ve zorlu bir çalışmadan sonra devalüasyonun resmi gazetede yayınlandığı gün izin isteyip ayrıldım. Çocukları alıp Marmaris'e doğru yola çıktık. Bu kez bir kamu dinlenme tesisinde değil, sahibi askerlikten tanıdığım Otel Altın Işık'ta 10 gün kadar güzel bir tatil geçirdik. Devalüasyon nedeniyle cebimizdeki dövizler de kıymetlendiği için biz de yabancı turistler gibi rahat rahat para harcadık. İznimin sonuna doğru bakanlıktan aradılar. Delegasyon başkanlığına bir türlü atama yapılmamıştı. Türkiye'ye yardım konsorsiyumunun toplantısı için acele Paris'e dönmem isteniyordu. Ankara'ya uğrayamadan tekrar düştük yollara. Kestirmeden İstanbul'a doğru yukarı çıktık. Arabamızın maşallahı vardı. Yağ gibi kayıyordu yollarda. İstanbul'da tekrar bir gün kalıp dinlendik. Bir sabah erkenden Edirne yönünde yola çıktık. O günlerde Avrupa'da en ucuz benzin ve motor yağı Türkiye'de olduğu için Kapıkule'den Bulgaristan'a geçmeden önce arabanın yağını, benzinini tamamladık. 6. Turizmin ettikleri. Ağustos'un ortalarındaydık. Hava çok sıcaktı. Hepimiz yazlık kılıklardaydık. Sırtlarımızda birer tişört, şort pantolon, çorapsız bodrum sandaletleri ayağımızda, yine de ter içindeydik. O zamanlar henüz klima, air conditioner diye bir şeyden haberimiz olmadığı için pencereleri açmakla yetiniyorduk. Ama neşemiz yerindeydi. İstanbul'dan Sofya'ya, oradan Yugoslavya'ya geçtik. Karşımıza yine otel sorunu çıktı. Akşama doğru yolumuzun üstündeki yerlerin hiçbirinde kalacak yer bulamayıp yorgun düştüğümüz sırada, yoldan biraz aşağıda vadi gibi bir yerde bungalovlar çarptı gözümüze. Hemen o tarafa saptık. Çadır benzeri prefabrik kulübeler sıralanmıştı yamaca. Kimi iki kişilik, kimi biraz daha büyük. Neyse ki genişçe olanlardan biri boşmuş. Pek rahat değildi ama ben arabada gecelemeyi bile göze aldığım için kimsenin bırın kırın etmesine izin vermedim. Bereket, Neşecan ihtiyatlıydı. Paris'ten aldığımız buz kutusunda yiyeceklerimiz hazırdı. Ay ışığında yemeklerimizi yedik. Yiğit mehtaba bakarak yine orada olduğuna inandığı büyük babasıyla sohbet etti bir süre. Klasikleşen Yugoslavya, Avusturya, Almanya üzerinden yola devam etmek istemiyordum. Biraz değişik manzaralar görelim diye ertesi sabah yolumuzu İsviçre'ye yönelttik. İlk hedefimiz İtalya sınırındaki Como'ydu. Como Gölü'nden o kadar övgüyle söz ediliyordu ki bu fırsattan yararlanarak orayı da görmek istiyorduk. Yollar çok virajlı ama bakımlıydı. Bu arada Yugoslavya'dan çıkmadan dünyanın sayılı mağaralarından birini görüp gezme olanağını da bulduk. Mağaranın içine demiryolu döşemişlerdi. Her taraf ışık içindeydi. Turistler vagonları dolduruyordu. Akşama doğru Como'ya geldik. Burası tam bir turist kentiydi. Gölün manzarası soluğumuzu kesti. Tam anlamıyla muhteşemdi. Kente girmeden bir tepeden hayran hayran seyrettik. Bizim gölleri düşünüyorduk. İçimizden karşılaştırmalar yaparak. Tabii para büyük etken ama sorun yalnız para değildi. Galiba biraz da zevk noksanlığımız var, itiraf etmemiz gerek. Gölün çevresinde lüks villalar, oteller, lokantalar sıralanmış. Hepsi çiçek içinde. Ama önce yatacak bir yer bulmamız gerekti. Başlangıçta kesemizi de düşündük. Görece olarak ikinci sınıf olduklarını varsaydığımız otel ve pansiyonlara yöneldik. Hiçbirinde yer yoktu. Günlerce önceden rezervasyon yaptırmak gerektiğini öğrendik böylece. Çaresiz büyük otellere yöneldik. Hep aynı yanıtı aldık. Tek boş yer yoktu. Sonunda yorulup otel bulmayı erteleyerek tam göl kıyısındaki lüks bir otelin park yerine arabayı bırakıp lokantasına girdik. Battı balık yan gider misali kendimize güzel bir ziyafet çektik. Sonra göl çevresinde bir tur daha attım. Yok yok, son kez uğradığımız otelin resepsiyonundaki adama durumumuzu anlattım ve hiç değilse otelin bir büyük bahçeyi andıran parkında araba içinde geceleyip geceleyemeyeceğimizi sordum. Çocuklara bakarak halimize acıdı ve izin verdi. Hemen ön koltukları arkaya indirdik. Neşecan çocukların yataklarını hazırladı. Benim yerim ne de olsa önümde direksiyon simidi olduğu için pek rahat değildi ama ay ışığında göl manzarası doyumsuz güzellikteydi. Biraz sonra çocuklar gibi biz de sızdık. Güzel bir uyku kestirdik ve sabahın ilk ışıklarıyla uyandık. Otelde kahvaltı ettikten sonra tekrar yola düzüldük. 7. Ağustos'ta kar topu. Bu seferki hedefimiz Cenevre üzerinden Fransa'ya geçmekti. Şarkılar söyleyerek, manzara seyrederek neşe içinde gidiyorduk. İşte ne olduysa o sırada olmuş olmalı. Bir işaret levhasını es geçtiğimizi fark ettim. Virajlar sıklaşıyor, meyil artıyordu. Ağustos'un ortasında olmamıza karşın önümüzdeki, arkamızdaki arabaların tepelerindeki takma bagajlara yüklenmiş kayak takımları dikkatimizi çekiyordu. Bu da ne oluyor demeye kalmadan hava birden karardı ve ansızın kendimizi bir kar tepesinin ortasında bulduk. Bereket, lastiklerimiz yeniydi. Ama biraz sonra kar o kadar arttı ki önümüzü göremez olduk ve yol kapandı. Dehşet içinde ne olacağını düşünmeye başladık. Arkamızda upuzun bir kuyruk oluşmuştu. Neyse ki 5 dakika geçmeden kar makineleri görünüverdi ve hemen yolu açtılar. Tam dağın zirvesine ulaştığımızda önümüze bir levha çıktı. Meğer biz Cenevre yerine Luzern'e gidiyormuşuz. Ancak o zaman ayıldım ve yolumuzu şaşırdığımızı anladım. Tepeye ulaştıktan sonra yol bu kez aşağı doğru kıvrılmaya başladı ve biraz sonra kendimizi bir kayak merkezinin ortasında bulduk. Buraya kayak yapmaya gelenler yün elbiseler ya da su ve soğuk geçirmeyen anoraklar giymişlerdi. Biz ise yazlık kılıklardaydık. Ama güneş vardı ve hava her tarafı kaplayan kara karşın öyle pek soğuk değildi. Yiğit'le Yaprak hemen dışarı fırladılar ve kar topu oynamaya başladılar. Biz de 8 milimetrelik sinema makinesiyle filmlerini çektik. Öğle yemeğini orada yedikten sonra yola devam ettik. Luzern üzerinden Bern'e geçtik. Bern, Guillaume Tell filmlerinden aşina olduğumuz eski bir kent. Küçük, sade, gösterişsiz. Oradan yolu güneye çevirip Cenevre'ye yöneldik. Yol güzel, hava ılıktı. Bu kez Cenevre Gölü kıyısında Lozan'da bir motel bulup yerleştik. Bu göl kıyısı Türkiye'nin yakın tarihi bakımından çok önemliydi. Sèvres burada, Lozan burada, Montreux burada. Cenevre'den sonra artık eve dönmeye heyecanı başlamıştı. Fazla oyalanmadan akşama doğru Paris'e ulaştık. Daha önce bir büyük mağazadan alışveriş yaptık. Arabayı kapının önünde park edip evimize çıktık. 8. Toyota'nın yeni oyunları. Gezi dönüşü ertesi sabah işe gitmek üzere evden çıktım. Arabaya bindim, marşa bastım, tıs yok. Üstelik arabanın içinde geniz yakan, lastik yanığını andıran bir tuhaf koku vardı. Anahtarı çevirdiğim zaman tabloda en küçük bir ışık bile yanmıyordu. Kornaya bastım, çıt çıkmadı. Önce iyimserlikle ve tabii bilgisizlikle Simca Vedette ile Düsseldorf'tan Brüksel'e giderken ya da Opel Kapitan'la Belgrad'a gelirken karşılaştığım gibi yine akümülatörün sıfırladığını düşündüm. İçimden bu araba da vefalı çıktı dedim. Bizi evimizin önüne getirinceye kadar pes etmedi. Her ihtimale karşı motor kapağını açıp baktım. Bir şey anlarmış gibi. İçerideki koku daha yoğun bir şekilde çarptı burnuma. Radyatör kapağını açıp baktım. Su eksilmemişti. Yağ çubuğunu çıkarıp kontrol ettim. Yağ da tamamdı. Akümülatörün suyu da eksiksizdi. O anda yapabileceğim bir şey olmadığı için metroya binip daireye öyle gittim. Motordan anladığını düşündüğüm bir arkadaşa danıştım. O da bir şey söyleyemedi. Henüz işler kızışmadığı için öğleden sonra eve döndüm. Piston kırılması olayından sonra ahbap olduğumuz tamirciye gittim. Durumu anlattım. Bir çekiciyle gelip arabayı tamirhaneye götürdüler. Ertesi sabah tamirci telefon etti, gelmemi istedi, gittim. Bu arabanın bütün elektrik donanımı yanmış dedi tamirci. Hiç böyle şey görmedim. Ucuz atlatmışsınız, yolda giderken alev alabilirdi, zor kurtulurdunuz. Ben önce tam anlamadım. Onun üzerine kağıda kollu bacaklı bir şema çizdi. Arabanın dört bir köşesine dağılan kablo ağı içten içe bütünüyle yanmış. Duyduğum o pis koku da bundan geliyormuş. Ne olacak diye sordum. O kablo sistemini bulmak olanaksızmış. Parça parça değiştirilemezmiş. Pistonda olduğu gibi ancak Japonya'dan getirtebilirmişim. Kös kös eve döndüm. Canım fena halde sıkılmıştı. Düşünürken birden aklıma geldi. Tokyo'daki Büyükelçilik Mali Müşaviri Cafer Tayyar Sadıkları hazineden, hatta daha önce Niğde'de yedek subaylığımdan tanıyordum. Daha sonra Merkez Bankası Başkanlığı milletvekilliği yaptı. 12 Eylül'de bakanlık yaptı. Demirel'den sonra Cumhurbaşkanlığı'nın adaylığı söz konusu edildi. Oturup Cafer'e bir mektup yazdım, durumu anlattım, yardımını rica ettim. Bir hafta sonra mektubuma yanıt geldi. Çocukcağız yakından ilgilenmiş, istediğim kablo takımını uçak postasıyla yollamıştı. Bedeli de çok azmış. Gerçekten de küçük sayılabilecek bir kutu içinde kablo ağa geldi. Hemen tamirciye gittim. Adam bu kadar çabuk gelmesine şaşıp kalmıştı. Hemen işe koyuldular. Arabanın içi tamamen çıkarıldı. Elektrik bağlantıları teker teker elden geçirildi. 3-5 gün sonra arabayı teslim ettiler. Bana epeyce tuzluya mal oldu ve doğrusu bu son olaydan sonra arabadan sıtkım sıyrıldı, soğudum. Neşecan'la konuştuk, elden çıkarmayı kararlaştırdık. Aslında arabayı çok seviyorduk, elden çıkarmayı içimize sindiremiyorduk. Ama servisinin olmayışı, yedek parça bulmaktaki zorluk bu yönde karar vermemizi gerektiriyordu. Araba diplomatik plakalı olduğu için Japon arabaları da henüz tanınmadığından dışarıda satma olanağı yok gibiydi. Ben de OECD'deki panoya ilan verdim. İlan epeyce asılı kaldı ama alıcı çıkmadı. 22. ayrımın sonu, sayfa 235.